Ayrım 19.
Unutmasan gelecektin demek. Ozan'ın 80. yaş gününü anımsasana. Ama ne de olsa. Keşke unutkanlıktan değil, bilerek gelmemiş olsaydın. Sana bugün yaraşacak olan bu. Dün seninle o kadar uğraşan Profesör Bozuntusu'nun elinden o plaketi almak, onu almak. Sonra da her zamanki klişe sözler, kutlu olsunlar, mutluyumlar. Döneme göre rota değiştirenleri artık birileri elinin tersiyle şöyle bir itmeli. İlle bir plaket vermek istiyorlarsa postayla göndersinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Uyuma yatkınlık gitgide doğallaşıyor. Verilmesi de alınması da kimseyi etkilemeyecek bu küçük onuru o kadar önemsemeye değmez. Küçük büyük bir arada bir fark yok temelde. Bu hep tartışılır. Yine de herkes. Ben seni hiçbir zaman herkes gibi görmedim. Ne dersen de. Töreni unuttuğum üzgünüm. Ne içerdin? Hiçbir şey. Yemeğe çıkalım. Seninle ikimiz üstüne konuşmak istiyorum. Yani neyse. Hadi çıkalım da. Otomatiğin düğmesine yine basıyor. Sigara izmariti hala elinde. Peki ama ona ne diyeceğim? Seni seviyorum mu diyeceğim? Töreni önemseseydin unutmazdın. Unuttuğun için seni daha çok seviyorum mu diyeceğim? Seni seviyorum. Bu söz artık hiçbir değer taşımıyor ki. Bütün kökü Amerikan filmlerinde herkes birbirine durmadan seni seviyorum diyor. Ayağa düşmüş sevgiler. Sahanlığın eski betonu pul pul. Taşlar öyle kirli ki. Buranın kapıcısı ne yapıyor? Şuraları hiç silmiyor mu? Silse de silmese de kir betona işlemiş. Onun kopmaz bir parçası olmuş. Sonra kapı önlerine yığışmış ayakkabılar. Her sahanlıkta ikişer çöp torbası. Hepsi estetik kaygılarımıza ne kadar aykırı. Aysel'e böyle bir yerde oturmak mı yaraşırdı? Ülke içimizi bile biçimliyor. Dışımızı mı biçimleyecek? Yılların profesörüymüşsün. Değerli bir bilimciymişsin. Yaşadığı yeri değil, kendini seçip koruyabilene ne mutlu. İzmariti öfkeyle yere fırlatıyor. Ayağının ucuyla eziyor, içine sinmiyor. Eğilip yerden alıyor onu. Katlar arasındaki naylon çöp torbalarından birine tıkıştırıyor. Onu içime açmak için şöyle loş ışıklı, hoş bir köşe bulmalıyım. Bu çevrede de öyle bir yerde yok ki. Düşündüğün gibi bir yere varana dek ise sevda ışığı değil elbet. Ama cesaretin ışığı sönmüş olur. Evdeyse onu sağlıklı bulursam en iyisi önereceği içki içeyim. Aysel'e kendi atmosferinde açılayım. Oturduğu yere kattığı hava yine de gidebileceğimiz her yerden çok daha uygun. Fakat baş başayken, o kadar da yalnızken. Üstelik orada. O baş başalıkta hep kendimizden kaçarız. Kendi dışımızda konulara sarılırız. Kitaplar, benim tasarılarım, onun incelemesi, toplum, başka insanlar. Kapıyı çaldığımda ya banyoda falansa? Onu hiç çıplak görmemişti. Birlikte denize bile girmediler. Her zaman loş akşamüstleri, resim galerileri, konferans salonları, nesli tükenmeye yüz tutmuş, içine kapalı eski lokantaların yumuşak ışıklı köşeleri, iyice giyinilip kuşanılmış uzun yürüyüşler. Evet, yine ve yalnız başkalarından, ülkeden, dünya sorunlarından, görülmüş bir filmden, okunmuş bir kitaptan söz açtıkları yürüyüşler. Ancak bir kez, bir kuşluk zamanı habersiz uğrayıverdiğinde Aysel kapıyı parlak kumaştan kırmızı bir pijamayla açmıştı. İşin içine Aydın karışmadıkça onun bütün çılgınlıklarını seviyorum. Yaşama dört elle sarılışlarına hayranlık duyuyorum. Ben söz konusu olmamak koşuluyla her zaman büyük, tutkulu bir aşk yaşayacakmış gibi aşklara o kadar hazır ve açık halleri. İşte kırmızı pijamasıyla. Aa, dur giyineyim. Lütfen, kalabilirsin böyle. Ne çarpıcı renk değil mi? İç acıcı, evet. Bu bir şey değil. Geçen de saks mavisi bir sabahlıkla şeker pembesi banyo terlikleri satın aldım kendime. Otursana. Arkasını dönünce pijamanın sırtında boydan boya bir dragon deseni. Kara dut moru bir dragon. Ah işte, onun bu yıkılıp giden gövdeye teslim olmak istemeyişleri. Sanki adım adım kazanılan canlılıklar. Aydın'la rumba, samba oynamaya gidişleri hatta. Hayır, bunu sevmiyor. İşin içine Aydın karışınca hayata bağlanışın renkli kementleri sevimsiz, hatta etici oluveriyordu. Derin bir soluk daha alıyor. Neyse ki Aydın... Ne demek neyse ki? Adamın ölümünden gizli bir sevinç duyuyorsun neredeyse. Bir kat daha tırmanıyor. Artık yaşlılığa doğru yol aldığımızı unutup en tepelerde bir yer kiralaması da olacak şey mi? Haydi kendisine hız geliyor, bari beni düşünseydi. Bu kata tırmanmak benim için her zaman ölüm, ölüm. Sık sık gelip gidemeyeyim diye sanki. Üner'in evi buradan iyiydi. Hiç değilse çıkmıyorsun, iniyorsun. Yüzünü buruşturuyor. Neresi daha iyiydi canım? Eski bir öğrencinin koruyucu kanatları altında, sığıntı gibi. Bence iyi olan yine de o yarı bodrum katıydı. Orada şu kaza... Törende herkes bekleşiyordu. Profesör Aysel Dereli'nin yolda bir kaza geçirmiş olabileceği, fenalaşabileceği falan kuşkusuz ilk akla gelen şeylerdi. Hastanelere, trafiğe bir bir başvuruldu. Bir yandan da gazete muhabirlerini oyalamak gerekiyordu. Profesör Türköz'ü asıl bunu sorun edindi kendi kendine, hokkabaz. Her yere telefon edilmişti. Fakat Profesör Dereli adında bir kaza kurbanına, bir kalp hastasına, saralıya, alkoliye, deliye, ilgili yerlerin hiçbirinde rastlanmadı. Öyle ya, kaza geçirmediyse delirmiş olmalıydı. Onun söz verdiği yere, söz verdiği saatte gelmediğini kim görmüş? Evine gidilmesini ilk başta önerenler de olmuştu. Sonradan akıl edenlerdi. Gerekirse polise kapı kilidinin kırdırılabileceği bile düşünülüyordu. O zaman ortaya atılmam, kapı kilidini yiğitçe savunmam gerekirdi. Önemli bir durum varmış gibi, henüz kapı falan kırdırmayalım İhsan Bey, izin verin, ben önden bir gidip bakayım. Neyse ki, Profesör İhsan Türköz'ü de önerisini işiten başkaları da anlamlı anlamlı bakışmadılar. Demek bu adam onun evine öyle her istediği zaman dalabiliyor. Böyle her şeyi düşünemeyecek durumdaydılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Tören yapılsa mı, yapılmasa mı? Gazeteler ne yazsa, ne yazmasa? Kilidi kırdırmayı önleyebilmişti. Aysel'in salt kendine ayırdığı ayrıcalıklı yerini korumuştu yüreğinde. Fakat ya önlenebilecek bir felaketi önlemekten alıkoyduysa herkesi? Bir insan evindeyse telefonlara da yanıt vermiyorsa? Banyoya girdi. Aysel'in yerde yarı çıplak yattığını gördü. Yanı başında 3 tüp uyku ilacı. İçleri boşaltılmış tüpler. Ülkenin koskoca bir profesörünün başkaları tarafından bu durumda görülmeyişine sevindi. Bu durumda. Baş burkuk, göğüsler yere sarkmış, etler gevşek, ayaklardaki şeker pembesi terliklerden bir musluğun altına kaymış. Işık yine sönüyor. O da yine duruyor. Ama bu kez ışık sönmese de duracaktı galiba. Aysel'i o durumda ben mi göreceğim? Tek başıma. Geri döndü. Merdivenleri üçer beşer atlayıp sokağa çıktı. Lambanın düğmesine basıyor, yine tırmanıyor. Nereye kaçıyorsun? Karşına bir sorun çıkınca hemen tabanları yağlıyorsun. Aman, yazman için gerekli huzuru kimseler, hiçbir şey kaçırmasın da. Aman, başına bir dert açılmasın, bir cesaretle uğraşmak hele. Aman, Aysel bile kendine sakladığın kutsal, dokunulmaz zamanlarının, el değmez yalnızlığının içine dalmasın. Sen böylesin işte, bencil yazar. Yarı bodrum katında geçirdiği o kazadan sonra Aysel hiç değilse bir süre kendisinde kalması önermişti. Ya olur deyiverirse diye de az korkmamıştı doğrusu. Aysel duyarlı kadın, anlamaz mı? Önerinin içten olmadığını bilmez mi? Hayır canım, senin zamanın hepimizinkinden değerli. Önemsediğim bir yazarın zamanından çalma suçunu işletme bana. Böyle demişti. Ne kadar inceydi. Ama benim içim hiç rahat değildi. Evinin bir anahtarının da bende bulunmasını rica ettim ondan. Yalnızken ya başına yeni bir kaza gelirse, ya hastalanıp kalırsa. Evimi onunla paylaşma önerimde çok içten değildim belki. Ama şu tedirginliklerim, onun sağlığını merak edip duruşlarım çok içten, çok gerçek. Aysel en azından beni hoşnut etmek için bir anahtar daha yaptırıp vermişti. Ancak o anahtarın bana bağışladığı özgürlüğü hiç kullanmadım ki. Bu eve Aysel'in yokluğunda bir kez bile girmedim. Gezilerinde çiçeklenip alev su verdi. Ben habersiz uğradığım zamanlarda daima zili çaldım. O kadar merdiveni boşu boşuna tırmandığım bir sabah, yorgun bitkin geri dönmeyi bile göze aldım. Aysel, bakkala kadar gitmiştim. Neden girip oturmadın kuzum? Yok, giremezdi. Hep hoş olmayacak bir durumla karşılaşıvermek korkusundan. Nasılsa yüreklendi. Anahtarı kilide sokup kapıyı açtı. Baktı Aysel, üstünde kurbağa yeşili bir kombinezonla. Kurbağa yeşili ki en nefret ettiği renk. Hemen geri çıktı. Her şey olabilir. Tek başınayken kimin hangi yüzüyle yaşadığını kim biliyor? Kendisinin bu yaşta hala bikini don giyip yazları evin içinde donla dolaştığını kim biliyor? Kış geceleri yatarken başına annesinden kalma papatyalı yün bereyi geçirdiğini kim biliyor? Üstüne çalıştığı romanlarda bir bölümü dilediğine yakın biçimde yazamadığı zaman, makinesinin üstüne kapanıp ağladığını, artık tek satır yazamayacağı korkularına kapıldığını, yazdığından çok hoşnut kaldığı zamanlar ise masanın başından fırlayıp şıkır şıkır oynamaya başladığını kim biliyor? Kim biliyor artık Aysel'den başka kimseye yakınlık duyamadığını, onca mutlu şeyler yazarken bile ölümü düşlediğini? Kulaklarında Aysel'in sesi, sırtında mor dragonuyla. Şeker pembesi banyo terlikleri de satın aldım. Gidip gidip çok renkli şeylere saldırmam yaşlanma belirtisi değil mi sence? Gülüyordu. Onun o kendisiyle dalga geçerken boy gösteren gülüşü. Gözlerini çevirmiş, Aysel'in söylediğini işitmemiş gibi yapmıştı. Aklına Aydın'la şakalaşmaları gelmişti de. Hayatla bu kadar inatlaşmak da niye sanki? Son kata tırmanıyor. Neyse, bitti işte. Merdivenleri bitti. Ama hem hayattan hem ölümden kıskandığı kadının sesi sürüp duruyor. Bak, Aydın olsaydı böylesi itirafıma sağır kalmaz, başını çevirmezdi. Cık cık cık, ne yaşlanması, dur bakalım. Hem sen yaşlanmazsın falan derdi. Bunu söylerken gözleri buğulanmamış mıydı? Galiba buğulanmıştı. Fakat içleri kan ağlarken kahkahalar savurup duranlar benzeri, canlı renklere sığınışına değil, herhalde Aydın'ın ortak olmayışına. Işık yine sönüyor. Arkasını çatı katı sahanlığının duvarına dayayıp duruyor. Aysel'i o zaman da Aydın'ın ölüsünden kıskanmıştım. Onu bu fırsatta gözümden düşürtecek çatlaklar arandım. Aydın da ne buluyordu ki? Ne buldu? Artık hiçbir şeyi ciddiye almaz olmuş bu eski solcuda, boş gezenin boş kalfası bu deli Galatasaraylı'da ne buluyordu? Ne bulacak? Elbette bende, alevde, hatta artık yaşamda olmayanı, neşeyi. Adam ileri yaşında bile coşku doluydu. Aysel'i eğlendiriyordu. Birlikte 40 yıl düşünsen benim aklıma gelmeyecek yerlere çıkıyorlardı. Mart darbesine dek Tom'la sol kuramsal kitaplar bastı. Hepsini peynir ekmek gibi sattı o sıralarda. Emekli vali babasından da hazırına birkaç kat. Oh, gel keyfim gel. Halk kitaplarından değil, kendi hayatından öğreniyor. Kendi yollarını kendileri buluyorlar onlar deyip deyip keh keh gülüşleri. Ciddi midir, şeytanlık mı belli değil. Ola ola tam bir gece kuşu olup çıkmış. Nereden bulursa tarihten çoktan silinmiş olması gereken yerler buluyordu. Çingeneler falan yine neyse ne de. Bu zamanda rumba, vals edilen yerler hele. Kaç kez keyifle anlattığı halde Aysel'i samba, ça ça ça falan yaparken gözümün önüne getiremedim. Doğrusu kurbağa yeşili kombinezonu da zorla giydirdim onu. Ölüsüne ise az önce rahatça geçiverdim o yeşilleri, mavileri. Dragonlu kırmızı pijamasına bile ölümün gölgesi düşüyor. Şu anda pekala benim bilmediğim, Aydın'ın bildiği o lokallerin birinde rumba oynamakta olabilir. Aysel orada gözüne kestirdiği bir delikanlıyı pekala dansa kaldırmış olabilir. Aysel, bu valsi birlikte yapmaya ne dersiniz? Delikanlı, sizi döndürmem kolay olmayabilir ama. Aysel, bir deneyelim. Şiş ayak bileğine, genişleyen kalçalarına karşın delikanlının kollarında tüy gibi. Delikanlı şaşkın. Nasıl bu kadar güzel vals yapabiliyorsunuz? Nereden öğrendiniz? Aysel, Cumhuriyet'in okumuş ilk genç kuşakları tango ve vals demektir. Delikanlı, o kadar da yaşlı olamazsınız. Aysel, değilim tabii. Artık otomatiğin düğmesine basmıyor. Sanki o son katta, karanlığın içinde öylece dikilip duracak. Zile basmaya ya da anahtarı kilide sokup kapıyı açmaya hiç yüreklenemeyecek. Aysel oradaki varlığını duysun da kapıyı kendisi açsın diye bekleyecek. Aysel bir çığlık atar. Ay sen miydin? Ödümü patlattın. Ne bilirim bu saatte, hem de zifir karanlıkta kapımın önünde birinin dikildiğini. Yazar, özür dilerim, çok üzgünüm. Seni merak etmiştim de. Aysel, merak ettiysen kapıyı çalsana, polis gibi dikileceğin orada. Yani ömrümde senin kadar çekinik insan görmedim. Gir hadi. Gir içeri Allah aşkına. Dur, bir yudum su içeyim bari. Bu durumda ona bir yürek nasıl açılır? varlığına muhtaç bulunduğu nasıl söylenir? Yazdığı romanlarda gerçeklerle korkusuzca yüzleşebilir. Aydın'ın gece lokalleri gibi o da kendi kuyusundan olmadık müzikler, danslar bulup çıkarabilirdi. Gerçek hayatta ise kaçış. Çağımızın ünlü yazarlarından biri, "Biz hayatta yaşayamadıklarımızı yaşatırız romanlarımızda," demiş. Ne kadar doğru. Karanlıkta biraz daha dalıyor kendi kuyusuna. Ne tuhaf. Aydın öldüğünden beri ben daha diriyim. O denli renksiz, kokusuz değilim. Hatta daha yürekliyim. Sen de bunun herhalde ayrımındasın Aysel. Siz birlikte öylesi neşeliyken ben içime kapanıyordum. Aranızda gereksizliğimi, fazlalığımı duyuyorum. Bir çeşit kırgınlık. Aydın öldü, şimdi rahatım. Çekinik falan değilim. Evet, evet. Yalnızca romanlarda insanlar kendilerinden kaçamazlar. Bütün yollar tıkanmıştır. Fare delikleri yok. Roman kahramanları ne denli gizlenmek isterlerse istesinler, yazarı onların yakasına yapışır. Kaçmalarına izin vermez. Sonra da aşk gerektiği yerde aşk. Yiğitlik gerektiği yerde yiğitlik. Ölüm kaçınılmaz olduğunda ise ölüm. Dahası roman yazarı kendi ölümünden kaçtığı oranda onlara bu en uç özgürlüğü bağışlayabilir. Ah, ne yazık ki kendisi roman kişilerine bağışlayacağı çeşit çeşit özgürlükler adına yaşamın tutsaklığında onu sürdürmek zorunda. Aslında bu pijamayı beni hayat dışına sürmeye çalışanları inattan satın aldım. Herhalde öyle. Biz yaştakileri bir dağcılık turuna katılmaktan alıkoyacak olanlara karşı dragonlu kırmızı bayrak. Şu yeni yankılar ödülünü almaya gittiğinden bu yana yüzüne, davranışlarına sanki yepyeni bir anlam geldi. Canı çok yanmış, ağır hastalıklardan sonra yeniden yaşama dönmüş birinin önümüzden akıp geçen, değerini bilmeyi unuttuğumuz her şeye dört elle sarılışı gibi. Biraz kederli bir coşku değil miydi bu? Gözlerde hülyalı titreşimler. Şimdi kapıyı açsa, beni burada görse, ah canım, nefes nefese kalmışsın der. Dur, arkana şu yastıkları yığalım. Konuşma istersen, biraz soluklan. Bak, bu arada sana ne göstereceğim? Geçen gün sahaflarda şu 7 gün dergilerin cildini buldum. 34 yıllarının. Cilt kapağında kamelyalı bir kadın fotoğrafı. Hüseyin Cahit, Malta'daki sürgünlük yıllarını anlatıyor. Cemal Paşa'nın son yılları da ilginç fotoğraflarla bezeli. Ama bak, burada da Naci Sadullah'ın ilk kadın derneği kurucularından eski başkan Nezihe Muhittin'le yaptığı bir söyleşi. Nezihe Muhittin hanımefendi, Naci Sadullah'a uşağı eliyle bir kadeh likör sunduktan sonra prens olma şansını nasıl yitirdiğini anlatıyor. Kadın haklarımızın baş savunucusu, prensesliği elden kaçırmışlığına hayıflanırken öylesi içten ki. Bak sahi, Aydın intiharları araştırmam için Profesör Syverson'dan çok değerli ki belge geldi. Söylesene, Boris Harlov kim? Onun için bir alt not koymam gerekiyor. Zaten işaretledim. Ha, bir de Yavarov adında bir yazar tanıyor muydun? Eski bir Makedonya ihtilalcisi. Tarihler karısıyla geçimsizliğinden ötürü intihar ettiğini yazıyor. Bundan kuşku duymuştum. İşte bir dostuna yazdığı mektubun fotokopisi. Gidilebilecek en son noktaya dek baş kaldırımı sürdürmeye zorunlu duyuyorum kendimi. Bunu sezmiştim. Ne tuhaf değil mi? Ne kadar mutlu görünüyor. Hem dostunun ziyaretinden, hem eski 7 gün cildinden, hem çalışmalarının ilerleyişinden, hem Harlow soru işaretini atlamamış olmaktan. Şimdi artık kapının ziline bassa mı? Zile basmadan kapıyı açıvermek de olmaz. Açarsa, açtı. Bu kez de Aydın divanda ve bikini bir donla. Zile basıyor, bekliyor. Aklını neden Aydın'a takıp duruyorsun? Aydın öldü. Allahsızlığını, Tanrı tanımazlığını açıkça haykırabilmiş, buna yüreklenebilmiş tek kişimiz olduğu halde, yani onu bile cenaze namazları, mezarlık dualarıyla gömdük. İçeride ayak sesi falan var mı diye kulak kabartıyor. Pek bir şey işitemiyor. Tam bu sırada alt katlardan birinin kapısı açılıyor. Bir erkek sesi haykırıyor. Cenabet karı! Seni karılığa alanın da! Aynı kapı güm diye kapanıyor. Adam merdivenleri hep böyle bağıra çağıra iniyor. Ev de batsın, evlilik de batsın, çocuklar da yerin dibine geçsin. Bıktım be! Ulan eşek miyim ben burada? Bıkmış babanın, kocanın haykırışları sokakta da sürüyor. Aşağıda çocuklar ağlaşıyor. Genç bir kadın sesi, ''Ölsem de kurtulsam!'' diye inliyor. Stefan Zweig'ın bu türden bıkkınlıkları olamazdı elbette. Aysel'i anımsatmalıyım. Zıvayık unutmuş olabilir pekala. Soluğunu tutmuş, seslerin dinmesini bekliyor alt kattakiler. Onların ne Zıvayık'tan ne de karısından haberleri var. Ya aile kurumuna tek fiske vurmamış feministlerimiz? Doçent Üner ise hem bu yarı yoldan düzeltmecileri destekliyor hem de aleve durmadan artık evlenelim diyor. Yaşlılığında kendine bakacak birini mi arıyor nedir? Ah Alevcik, Üner'i iki kez yıktın sen. Bir, evliliğe sürekli hayır diyerek. İki, kafandaki nice sorunun yanıtını tam alamadan ama girdiğin analizin sonucunu tam ve kesin kanser diye alarak. Üner törenin başlamasını beklerken ne kadar da yıkkındı. O bile sonunda güler yüzünü yitirdi. Takım giyinmiş, ister istemez kravat takmıştı yine. Salt kocasına duyduğu derin saygıdan. Bu toplantıya giderken kendisi de solgun fularının yerine şarap rengi, eflatun karışımı yeni bir fular takmamış mıydı? O fular hala boynunda. Üner'den kötü haberi alınca üstündeki bu canlı renkten utandı. Ama fuları çıkarmadı da. Aysel görsün istiyordu. Onun beni böyle neşeli renkler içinde görmesini istiyordum. İçine çekildiğim inimden yalnız onun neşesini desteklemek üzere çıkmaya hazır olduğumu anlamasını. Ne diyorsun? Aydın'a mı öykünmüştüm? Hayır, asla. Karanlıkta fuları hemen çözüyor. Katlayıp cebine koyuyor. Anahtarı çıkarıyor, kilide sokmaya çalışıyor. Böyle bir zamanda fuları muları nasıl sorun edinebilirsin? Sen olmazsan ben nasıl olurum Aysel? Bile isteye senden bile sakınarak yaşadığım yalnızlık dünyamı nasıl ayakta tutarım? İstencili bir yalnızlıkta, hatta belki asıl o, tek ve sağlam bir dayanak noktası istiyor. İnsan elintili bir dayanak noktası. Önünde sonunda, tavanından sallanan mikadan kuşlar değiliz ki. Onların bile... Kilidin deliğini bir türlü bulamıyor. O zaman otomatiğin düğmesine yeniden basmayı akıl ediyor. Lütfen Aysel, bir anahtar fazla yaptıralım da ne olur ne olmaz. Yeni bir kaza, bir şey. Aysel'in aklına başka şeyler gelmesinden korka korka böyle söyleyip durmuştu. Ama hayır, onun aklına hiç de kendi aklına gelenler gelmemişti. Bunu çok doğal karşılamış, hatta bu ilgiden duygulanmıştı. Öyle değil miydi?